Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli misafirimiz hocamız Ali Rıza Bayzan Beyefendi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam Viktor Frankl'ı devam ediyoruz. İçinde bulunduğu zor şartları anlatmıştık.
Evet.
Yani özet olarak geçen haftaların özetiydi. Madden değil manen güçlü olanlar ayakta kalabildi diyor bu zor şartlarda.
Evet.
Oradan bir de sonra biz başka bir şey söylemiştik. Acısına mana veren insanlar ayakta kalabiliyor. Ümidi olanlar ayakta kalıyor hocam.
Yani evet, orası çok ilginç hocam. Mesela insanlar savaş döneminde, diyelim ki 2. Dünya Savaşı hocam. Savaş döneminde insanlar o kadar çile, ızdırap çekiyor, zorluk çekiyor, intihar oranı düşük. Ama savaştan sonraki refah patlaması döneminde intihar oranı yüksek.
Çok ilginç.
Yani anlamlandıramadığın zevk, eğlence, keyif,
mutluluk,
mutluluk insanı şeye sürüklerken,
boşluğa
sürüklerken anlamlı bir çile, ızdırap insanı yaşama bağlıyor. Daha üretken hale getirebiliyor yani. Çok ilginç.
Hocam şimdi biraz önce bu İmam Rabbani'den okumalar yapıyordum da. Yani dediğiniz gibi bugün Avrupa'da Müslümanlar sıkıntı çekiyor. Hindistan'da o zaman da 17. yüzyılda çok sıkıntılar çekmişler Hindular elinde.
Evet.
Şimdi bakıyorsunuz zor zamanlarda Müslümanlar daha sağlam, daha kimlikleri böyle aşınmıyor. Sahabe-i Kiram'da hocam öyleydi. Ama bakıyorsunuz rahat olduğu zaman aşırı rahat. Hemen bir gevşeme başlıyor. Diğerlerimizden, kültürümüzden, müziğimizden, sanatımızdan vazgeçip hemen batılı oluyorduk hocam. Esasında şu anda hocam Yahudilerin geçmiş olduğu durumdan tam benzemese de Müslümanlar geçiyor sanki. Hem Avrupa'da,
evet,
hem de Filistin'de. Hani o zaman halkımıza bir mana vermek lazım. Yani bu çekilen işkenceler, eziyetler İslam yolunda boşuna değil demek lazım belki.
Evet, yani insan açısından da öyle hocam. Mesela hangi bilim insanı, hangi sanat insanı, hangi spor insanı çile çekmeden, ızdırap çekmeden, ter dökmeden bir yere gelebiliyor. Gerçekten bir bilim, sanat ve spor insanı olabiliyor.
Hocam Mevlana'nın bir sözü var. Tam burada yeri. Evladım hiç kimsenin üzerindeki formasını diyelim hocam, önlüğüne özenme diyor. Sen onun diyor o önlüğü giyebilmek için çektiği, o formayı giyebilmek için çektiği eziyetleri görseydin vazgeçerdin diyor.
Evet, bunu sizden paylaşmıştım hocam.
Hocam bu sosyal şöyle yani Allah razı olsun. Doktor gördüm hocam. Evet. Ben doktor olsam herkes böyle bana saygı gösterse. Bir subay olsam da şöyle güzel bir efendim forma kostüm içinde bir yürüsem şu herkes bana bir baksa diye içimizden geçiriyoruz ama. Hocam burada bir mesleği kısa o bezin verse anlatacağım.
Tabii ne demek
çok hocam. Çok dehşetli bir hocam bir hikaye. Bu Mevlana Hazretleri hocam çok dehşet psikolojiyi böyle tam merkezinde yani. Bir saka su satıcısının elinde hocam harap olmuş bir merkep. Eşekçik diyelim. Akşam sabah su taşır sırtında. Semer yara yapmış sırtını. Sahibi devamlı nodullar. Elindeki kamçıyla vurur, dürter. Hadi yürü bakalım, yürü. Hayvancağız tabii hastalanmış. Ya, hocam var ya bu son zaman adalarda atlarımız vardı maalesef. Kötü muamele tabi.
Evet, onlarla ilgili artık şey kaldırıldı, bitti herhalde. Yerlerin artık şey
hocam bitti de merhametsizlik çok kötü bir şey. Yani Allah'ın yarattığı, evet, mahlukata acımamak da çok kötü bir şey. Ha insana acımamışsın, ha hayvana, bu manada. Çok fark yok hocam. Neyse bir gün padişahın sarayın seyis başı bu sucuyu görüyor, sakayı. Ya diyor acıyor haline. Şu merkebi ver de diyor. Birkaç hafta bağlayayım şu bizim sarayın ahırına. Hayvan bir kendine gelsin. Yine geri alırsın bir hafta iki hafta. Yoksa hayvan ölecek diyor. Sakanın işine geliyor. Olur vallahi diyor. Al diyor bu hayvanı. Biraz tedavi et. Yaralarını sar. Biraz hayvan semizleşsin ki güçlensin. Hocam alıyorlar şimdi eşeği sarayın ahırına. O arabatları var. Cins arabatların yanına bağlıyorlar. Devamlı atlar gurulanıyor. Önderine arpa, saman artık ne yiyorsa hayvanların en çok sevdiği darı, havuç. Hepsi hocam böyle ganimet gibi yağıyor hayvanların önüne. Şimdi o yaralı eşek Allah'a hocam serzenişte bulunuyor. Ya Rabbi diyor. Tut ki eşeğim ama ben de senin kulun değil miyim diyor. Ben akşama kadar diyor çalışayım, didineyim. Bir tutam arpaya, bir tutam samana muhtaç olayım. Bu atlar akşama kadar burada keyif sürsünler.
Evet.
Sırtları kaşalansın. Önlerinde su, önlerinde arpa. Ya Rabbi bu ne biçim adalet ya diyor. Yani eşeğim ama diyor, ben de bir canlıyım. Yani. Evet. Aynen böyle. Mevlana biliyorsunuz çok da güzel anlatır şeyi. Ondan sonra derken birkaç gün sonra bir savaş çıkıyor hocam. Bütün o cins arabatları koşulanıyor. Hemen mücahitler atlayıp atlara savaşa katılıyorlar. Aradan geçiyor bir hafta. Atların pek çoğu ölmüş. Geri kalanlarında ok yarası, mızrak yarası. Nalbantlar geliyor hocam. Kimini dağılıyorlar, kimini bağırta bağırta oklarını çıkarıyorlar. Eşek bunları görünce, aman ya Rabbi diyor, ben halime şükredeyim. Hiç bu atların haline özenmeyeyim. Ben diyor, evet akşama kadar aç susuz geziyorum ama hiç olmazsa sırtıma ok, mızrak batmıyor. Yani şunu demek istiyorum hocam, Mevlana tabii şunu söylüyor. Başkasının dıştan görünüşüne bakarak aldanıp özenme. İşte ne bileyim, sen kendi içinde bulunduğun kıyafeti hak et. Hak etmediğin başka kıyafetlere özenme. Şunu demiştiniz siz, hani hangi meslek erbabı zorluk çekmeden o mertebeye ulaşmıştır? Hangi doktor kaç gece uykusuz kalarak o beyaz önlüğü giymiştir? Hangi subay ne kadar antrenman yaparak, ne bileyim ter dökerek o mavi efendim işte güzel üniformayı giymiştir? Bunu hesap et diyor sanki hocam Viktor Frankl.
Evet, yani insanlar şey istiyor, böyle sihirli bir dokunuşla birdenbire bambaşka bir şey olayım. Şimdi ipek böceği de kelebek oluyor. Tabii kelebeğe herkes imrenir. Ama kelebek olabilmek için önce o kozanın içi, koza örüyor kendisine. Sonra o kozanın içerisinde de çıkmak için bir savaş veriyor yani. Aslında o süreç, o çile sürecini bir şeye dönüştürebilmek. Ağuyu bal etmek, o çileyin kendisini bir zevk haline getirebilmek. O zaman anlamlı bir şey oluyor.
Derdim bana dermanimiş diyebilmek hocam. Yani evet. Sufiler bunu çok şey yaparlar. Allah yolundaki dertleri kendi manevi hastalıklarını derman görürler. Allah derdini artırsın derler.
Evet.
Dert tabii hem aşk manasına.
Evet.
Hem de bu yoldaki kaygı demeyeyim hocam da. Cihat ruhunu.
Zorluklar.
Zorluklar. Yani çünkü hocam şöyle. Eğer siz gerçekten iyi bir insan olursanız dertsiz olmanız mümkün değil. Sokakta evet. Gördüğünüz yanılayak bir çocuk, neyse bir yetim, bir efendim köprü altındaki evsiz. Hocam sizin derdiniz olmaz mı?
Kesinlikle.
Bir Arif Allah dostu şöyle diyor. Eğer diyor dünyada görmek istemezsen hiç dert yok diyor. Her taraf toz pembe. Ama görmek istersen de her köşede, her köprü altında, her bodrum katında hocam bir sefalet var. İşte Suriyeli mülteci kardeşlerimiz gelmiş bir yer altındaki bir efendim bodruma sığınmış. Başka bir yerde başka kardeşlerimiz. Şimdi hocam görmek istersen, yani şuurlu insan olursa dert çok. Ama şuursuz gafil bir insan olursanız vur patlasın, çal oynasın. Hiçbir dert yok hocam. Nerede dert yani? Göster bana. Hani Fransa şeyi miydi, kralı mıydı?
Evet evet. Şey diyordu, ekmek bulamadıysanız pasta yiyin diye yani. Hocam Aşık Veysel'in çok bir türküsünde geçer. Anlatamam derdimi dertsiz insana. Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Derdim bana derman imiş bilmedim. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz.
Allahu Ekber. Çok tasavvufi bir manası var hocam.
Evet yani tabii Bektaşi kültürüyle beslendiği için tasavvufun oradan yansıma. Bir de şey, dert çekmeyen dert kıymetin bilemez kısmı da önemli. Yani ya. Derdin ne kadar kıymetli bir şey. İnsanı erdiren, geliştiren bir şey olduğunu vurgulaması bakımından önemli yani.
Hocam o zaman bazı annelerimiz çocuklarına bir eli yağda bir eli balda olsun diye dua ediyor. Bunlar beddua kabilinden.
Tabii,
şöyle.
Kesinlikle.
Çünkü ömrü boyunca hastalık, sıkıntı, fakirlik görmeyen bir insan hiç kimsenin halinden anlamıyor.
Evet.
Zannediyor ki herkes kendisi gibi rahat içinde. Ve gördüğü hastalara, fakirlere de acımıyor. Diyor ki ya kardeşim çalışın be ya. Siz de benim gibi olabilirsiniz. Niye çalışmıyorsunuz evet. ki? Tabii ki yani gücü olup da çalışmamak bir ayıptır ama her çalışan da hocam her ihtiyacını karşılayamıyor, onu da söyleyeyim.
Tabii kesinlikle. Bir vallahi, de şu hocam evet. acılara karşı dirençsiz oluyor.
Tabii kendi başına geldiği zaman da
tabii.
hemen yani, koyuveriyor.
Şimdi şey, ben eskiden bizim geleneksel türkülerimizde ve şarkılarımızda efkar dozu yüksek olanlara karşı böyle özel bir şeyim vardı. Alerjim vardı.
Evet.
Sonra şey yani dedim ya bunlar gelenekte varsa benim bunları dinleyebilmem lazım dedim yani. Tabii gelenekteki her şey doğru olmayabilir ama sonra şunu fark ettim. Bunlar aslında beni acılara karşı aşılıyor.
Çok güzel.
Ama ona kaptırıp gidersem o kötü. O beni şey ediyor, melankoliye götürüyor. Her şey dozunda. Şimdi eğer onu sadece bir doz alırsan acıya karşı seni şey hale getiriyor, dirençli hale getiriyor.
Fazlası ise insanı...
Fazlası ise melankoliye götürüyor. Hiç olmadığı zaman o zaman da aşın yok. Her darbeye karşı, her düştüğünde, her ayağın çizildiğinde, her kolun kırıldığında her şeyini kaybetmiş gibi bir moda girebiliyorsun.
Bazen hocam görüyoruz mesela trafikte bir kardeşimizin arabası çizilmiş, ufacık bir tampon düşmüş. Feryadu figan. Sanki ölmüş, ölü var. Başka bir yerde başka bir insanın arabası tamamen pert olmuş diyorlar hocam modern tabirle.
Evet evet.
Elhamdülillah diyor. Allah canımızı bize bağışladı diyor.
Evet.
Hamd ve şükrederek en ufak bir yılgınlık göstermeden o beladan kendini sıyırabiliyor.
Kesinlikle. Şeydi hocam, Mecidiyeköy'de park etmek çok zor. Ben arabamı park ettim. Baktım ki bir kız duruyor orada ama duruşunda bir terslik var. Dönüşte baktım ki kız öyle ağlıyor ki diyesim geldi ama yani zamanım dar, bir de nasıl anlar bilmiyorum yani. Arabasında ufak bir çizik yani var. Tamam mı?
Evet.
Çok biri geldi ona gösteriyor. Oradan algıladım niye dertli olduğunu. Ya gönül kırmak, evet. Kabe'yi yıkmak gibidir. İyi de seninki de gönül. Ya gereksiz yere. Gereksiz yere. Gerekliyse eyvallah, tamam. Bir yanlış yapmışsın, bir günah işlemişsin, bir kötülük yapmışsın. Bir iyilik yapma fırsatını kaçırmışsın. Eyvallah ama durup dururken de bu gönül de can yani, patlıcan değil yani, bilir, kendininki.
Aynen. Yani hocam sizin güzel bir sözünüz var. Yani bizim gönlümüz hani yol geçen anı olmamalı.
Kesinlikle.
Her duyguyu oraya misafir edelim. Bir liralık bir zarar için ağlayalım, oturalım. Basit bir dünya menfaat için günlerce kaygılanalım. Buna izin vermemek lazım. Ama hakikaten hocam gerçek dert de Allah derdi, peygamber derdi, İslam derdi, güzel ahlak, güzel insan yetiştirme derdi insanı adam ediyor hocam.
Evet, kesinlikle. Daha önce atıf yapmıştım. Tekrar söylemek istiyorum. Hani siz de söylüyorsunuz, genellikle psikolojiden acıdan kaçınma vurgusu var. Yaygın görüş bu. Ama mesela Maslow hocam şey diyor. Gelişim ve kendini gerçekleştirme, birebir okuyorum kitabından. İnsan Olmanın Psikolojisi diye bir kitabı var. Gelişim ve kendini gerçekleştirme, acı, üzüntü, keder ve kargaşa olmadan olabilir mi diyor. Öyleyse diyor, acı ve üzüntü bazen, her zaman değil, bazen yapıcı olabilir ve nihai olumlu sonuçları göz önüne alınırsa arzu da edilebilir diyor.
Çok ilginç.
Burası önemli, arzu da edilebilir. Niye? Ya mesela çocuk her istediği an elde ediyorsa bir insan, o insan hocam dürtü kontrolüne sahip olmuyor. Her zaman annesi babası olmayacak ki, her zaman o imkanlar olmayacak ki. Öbür durumda sürekli bir yoksunluk hissine kapılıyor çocuk ve agresif davranmaya başlıyor ya da içine çöküyor.
Hocam geçen bir evlilik terapisini dinlemiştim. Boşanmaların çoğalmasının en büyük sebebi aile çocuk sayısı çok az. Bir veya iki çocuk oluyor. Bir kız bir oğlan. Oğlumuz prens gibi, kızımız prenses gibi büyüyor. Bir dediği iki edilmiyor. Annesi peşinden elinde mama işte kaşığına dolaşıyor. Aman evladım, sağa baksa bir kaşık yiyor, sola baksa. Yani bu kadar çocuklarımıza köle oluyoruz. Sonra bu çocuklar evlenince kızsa kocasından onu bekliyor. Hiçbir iş yapmasın kızımız. Akşama kadar işte boş işler uğraşsın. Eşi dışarıda yemek siparişi versin. Hem çalışsın veya yemek pişirsin. Veya tam tersi. Beyefendi yatağına kahvaltı istiyor mesela. Ne bileyim, böyle abuk subuk istekler var. Sonra bakıyorsunuz o evlilikler hemen bitiyor. Tabii anne babalar yine devreye giriyor. Aman kızım çabuk geri gel. Ben seni ona işte doğurmadım. Öyle bir tabir var ya hocam.
Evet evet. Evet.
Yani anne babalar da acıya karşı müthiş böyle şey, duyarlıyız. Hani tabii şunu da söyleyeyim. Bu acılar manasız olmamalı. Mesela bir uyuşturucu kullanan bir erkek sabah akşam eşini dövüyor. Ve bunların çaresi hocam çok zor. Artı bir de hocam bu şizofren tipler var ya.
Evet.
Onların elinden kurtulmak çok zor. Böyle durumlarda...
Ya da şey mesela mazoşist, aklı başında bir insan ama kendini evet. eziyet ediyor. Yani şimdi iki türlü eziyet var. Şimdi şeye hani Müslümciler hocam jilet atar.
Evet, bunlar mazoşist.
Şimdi onu herkes kolay kabul ediyor da şunu unutuyor. Sen gereksiz yere kendini strese ve kaygıya soktuğun zaman bu sana gastrit olarak, ülser olarak, hipertansiyon olarak... ciltlerde kızarma ve pullanma olarak dönüyor. Seni psikosomatik hastalıklar, yani psikolojik kökenli bedensel hastalıklar. O şeye gülmek kolay, aptal görmek. işte kendine jilet adan bir Müslümcüye iyi ama yani psikosomatik hastalıklara bizi sürükleyen gereksiz ama gereklileri demiyoruz.
Tabii.
Lüzumsuz, gereksiz dertler, efkarlar, acılar kendimize verdiğimiz çok yanlış bir şey. Hocam şey de ilginç bir şey söylüyor tam buraya gelmişken. Viktor Frankl insanın anlam arayışında birebir gene okuyorum. Eğer yaşamda gerçekten bir anlam varsa, var zaten, acıda da bir anlam olmalıdır. Acı da yaşamın kader ve ölüm kadar silinmez bir parçasıdır. Acı ve ölüm olmaksızın insanın yaşamı tamamlanmış olmaz. Bir insanın kendi kaderini ve içerdiği olanca acıyı kabul edişi yolu ona en ağır koşullar altında yaşamına dair derin bir anlam katma fırsatı verir. Yani yaşamı bu sayede anlamlı hale getiriyorsun. Hiç acı çekmeden yaşamı anlamlı hale getiremiyorsun yani.
Eğer böyle olsaydı yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de peygamber kıssalarını okuyoruz. Hepsinin hayatında dehşet acılar var. Yakup Aleyhisselam Müslüman hocam şimdi. Yani hayattaki diyorlar ki en acı Allah kimsenin başına vermesin evlat acısı derler. Çocuğu kaybolmuş çocuk yaştayken. Yusuf'u kaybolmuş.
Evet.
Yani öldü mü kaldı mı hani bir de o vardır. Biliyor musun? Hani derler ki mezarını bileyim de gidip evet. Mezarında dua okuyayım. O
kesinlikle.
Da yok. Kuyuya atılmış. Ondan sonra yıllar geçmiş. Yusuf Aleyhisselam kendisi onun açısından bakalım mesela. Çocukluğunu yaşayamadan köle olmuş. Birazcık iyi gün görecekken hapse düşmüş, iftiraya uğramış. Zindanda yaşamış. Şimdi hocam bu peygamberlere bakıyorsunuz en ufak böyle bir dertleri, gamları yok.
Evet.
Mevlana buyuruyor ki Allah dostları, peygamberler de demek istiyor tabii ki onlar daha başta. Hani insan diyor gece uyuyunca bütün dertler biter ya. Mesela köle kendisini rüyasında padişah görebilir.
Hmm.
Padişah da rüyada kendisini köle görebilir. Yani uykuda hocam bir eşitlik var esasında belli oranda. Aynen Allah dostları diyor gündüz de bu haldedirler. Hmm. Duyguların saldırısından kurtulmuşlardır. O duyguların getirdiği gereksiz üzüntü, kaygı, stres. Mide der ki ya yarın aç kalırsam ne olacak? Beyim der bana yemek bul.
Hmm.
İşte gözümüz der ki yarın ben göz hastası olabilirim, kör olabilirim. Şimdiden tedbirini al diye bizi kaygılandırıyor hocam şimdi.
Evet.
Diyor ki Mevlana Allah dostları gündüzde uyku yani manevi uyku halindedir. Onlar duyguların yükünden kurtulmuşlardır. Gereksiz kaygı, düşünce, üzüntü onlarda olmaz. Hocam çok güzel beyitleri var. Dediğiniz gibi yani anlamlı acı insana artı üstünlük kazandırırken anlamsız acı da.
Evet.
Niye çekildiği bilinmeyen. İşte kendine cilt atıyorsun. Ya kardeşim kime ne faydası var? Ne bileyim olmadık şeye sabrediyorsun. Bu da hocam insan herhalde psikosomatik hasta yapıyor.
Kesinlikle. Hocam bu bakımdan şey de ilginç. Yani çileyi ve acıyı önemsemesi bakımından Viktor Frankl'a bir zaman şey soruyorlar. Freud'un psikanaliziyle diyor senin logoterapin arasında ne var? Diyor ki psikanaliz sırasında hasta divana uzanır. Söylenmesi hiç hoş olmayan şeyleri söyler. Psikanalizde o var. Serbest çağrışı.
Hmm.
İçinden ne geliyorsa normalde yani hiçbir ortamda söyleyemeyeceğin absürt şeyleri ya da fitne fesatları, içindeki fitne fesatları.
Şeytanın sesi oluyorsunuz.
Bakıma. Aynen öyle. Tam dediğiniz gibi. Psikanaliz onları dinler sadece. Hiç şey etmez.
Evet.
Terslemez, ses çıkartmaz, bir şey yapmaz. Viktor Frankl diyor ki, logoterapi de diyor yatmaya gerek yok divana. Dik oturabilirsin diyor. Ama diyor, o dik otururken de bazen duymak istemediğin sözleri sana söyleyebilirim.
Ben söylerim, ne güzel.
Ben de söylerim. Yani.
Hasta kötü şeyler söylerken bu sefer kötü demeyelim de hani doğru söyleyen dokuz köyden kovulmuş evet. Kabilinden sana nasihat edebilirim diyor.
Tabii yani şey diyor yani buna da katlanacaksın diyor yani. Öyle her şeyin merkezi sen değilsin yani.
Boş boş konuşayım beni psikoterapist dinlesin ondan sonra gideyim. Hocam şimdi siz bunu deyince şu aklıma geldi. Bugün gidip orta halli bir kardeşimize desen ki Allah derdini artırsın. Bize böyle bir çeker bir tane çakar.
Abi canım.
Sen de benim düşmanım mısın? Benden ne alıp veremediğin var? Kindar herif. Deyip hocam bizimle ya kavga eder. Ya vurur. Bize bir zarar verir. Niye? Çünkü hocam Allah derdini artırsın. Bugün manası kaybolmuş durumumuzda.
Evet.
Hepimiz keyifli işlerin peşindeyiz. Acıdan acayip kaçıyoruz. Diyelim ki bir kardeşimiz hocam hasta oluyor. Basit bir hastalık. Dünyası kararıyor.
Hmm.
Hemen başlıyor beni kim hasta etti? Eşinden başlıyor not vermeye. Anasından, babasından, evlatlarından, arkadaşlarından, iş arkadaşlarından. Ha diyor. Suçluyu bulduk. Ali Rıza Hoca beni hasta etti. radyo programına geç kaldı. Her seferinde 2 dakika mesela. Ben de onu düşünürken hasta oldum. Hadi bakalım hocam öde bunun faturasını. Yani olacak iş değil. Yani hocam ben şakosun diye söyledim.
Eyvallah. Ben gene de mesajı alıyorum.
Aile içinde. Yok ben de geç kalıyorum. Aile içinde mesela değil mi?
Evet.
İşte eşi diyor ki senin yüzünden hasta oldum. Beni şeker yaptın. Beni tansiyon hastası yaptın.
Evet.
Beni kalp yaptın. Hadi bakalım faturasını öde şeklinde. Hocam hakikaten bugün maalesef dert çekmenin şeyini unuttuk. Hocam sohbet iyi gidiyor ama vakti geçmişiz. Kısa bir ara verelim.
Tabii tabii.
Tekrar nasıl dert artırırız onun yollarını konuşalım. Muhterem dinleyicilerimiz Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Pek muhterem Erkam Radyo dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının 2. bölümündeyiz. Yeni katılan dinleyicilerimiz için hatırlatayım. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan Hoca Efendi. Hocam şimdi buradan bir alıntı yapayım. Hani bu iyilik ve kötülük acı çekme konusunda. Diyor ki her millette diyor böyle çok namuslu, düzgün insanlar olduğu gibi çok ahlaksız, kötü insanlar da vardır. Nitekim ben bunu diyor bu kamplardaki bekçiler arasında da gördüm. Oradaki bekçilerin çoğu acımasız. Çoğu özel seçilmiş. Böyle yani işkence yapmakta zevk alan tipler vardır ya.
Evet.
Bu tür psikopat ruhlu tipleri seçmişler ama onlar arasında bile bize acıyan, bize yardım etmek isteyen bekçiler vardı diyor. Tabi hocam biz bunu zaten kabul ediyoruz. İnsanın içinde şeytan da var, melek de var.
Evet.
Hiçbir millet hakkında, hiçbir insanlık yani üyesi hakkında suizanda bulunmuyoruz. İyi de olabilir, kötü de olabilir diyoruz. Şartlar ve o insanın kendi iradesi, o insanın hangi yola gideceğini esasında ona göstermiş oluyor. Yani herkes kendi tercihini hocam yapıyor. Yani hiçbir bekçi, ben bekçiyim diye zulmetmek zorunda değil.
Evet.
Bu hoşuma gitti hocam. Çünkü yani bazen psikolojiden çok böyle genellemeler var.
Tam bu genellemelerden birisi hocam şey, Freud dini evrensel bir obsesyon tarzı bir nevroz olarak görüyor.
Hastalık yani.
Hastalık ama evrensel. Bir obsesyon, takıntılı bir hastalık olarak görüyor. Kısaca Viktor Frank diyor ki psikoloji ile ilahiyat arasındaki bağı Freud'un bu sözü açmıştır diyor. Halbuki diyor, tamam diyor, bazı öyle insanlar var diyor. Yani Freud'un dediği hasta ruhlu bir insan dindar olursa, hasta ruhlu haliyle dindar olursa Freud'un dediği doğru diyor. Takıntılı bir, hastalıklı bir dindarlık olur diyor. Bu doğru ama diyor bu çoğunu ifade etmez. Yani eğer insan içindeki hastalıklardan arınarak bir dindarlık, arınmaya çalışarak bir dindarlık yoluna giriyorsa sen bunu şey sayamazsın diyor. Obsesyonel bir nevroz sayamazsın diyor. Burada aynı zamanda psikoloji ile ilahiyat arasında siz geçen programda vurgulamışsınız. Evet. Yani Frank'ın dine yaklaşımının daha pozitif olduğu o noktayı gösteriyor. Yani Freud'un söylediklerinin birçoğu ya da diğer psikologların söylediklerinin birçoğunun haklılık payı var ama sizin dediğiniz probleme takılıyor. Oradan hareketle genelleme yapınca oyun bozuluyor.
Evet hocam yani psikolojinin sıkıntısı orada. Hatta hocam işin çok acı tarafı. Ya hayvanlara bakıp, maymunlara bakıp, dün hocam çok ilginç bir yani YouTube şey seyrettim. Maymunların ahlakı. Ya maymunlar da deney yapıyorlar hocam. 2 maymun var mesela. Bir yeşil, bir kırmızı jeton var. Eğer yeşil alırsa maymun hem kendisine hem arkadaşına ayrı kafeste muz veriliyor. Kırmızı alırsa sadece kendisi muz yiyebiliyor. Hayvan bunu fark ediyor artık. Yapa yapa. Bu sefer bakıyorsunuz çoğu yeşil alıyor. Hem kendisi hem arkadaşı yesin. Yani maymuna bakıp empatiyi anlamaya çalışıyorlar. Ya Allah'tan kork. İnsan o kadar empatik bir varlık ki. Yani bir maymun hani mesela bir kediye acımayabilir. Belki maymuna acır ama biz insanız, bir karıncaya da acırız. Bir kuşa da belki oturup ağlarız. Hani benim hocam meşhur çok sevdiğim şu Beyazıt Bistami'nin karınca hikayesi var. Anlat hocam bunu bitiremedim. Çünkü çok hoşuma gidiyor.
Eyvallah hocam.
Bir ağaç altında oturup Beyazıt Bistami Hazretleri mola vermiş. Devesine tekrar binmiş. Uzun bir belki 6 saat 7 saat gitmiş. Başka bir ağacın altına tekrar oturmuş. Gölgelenmek, suyunu içmek için. Bir çıkarmış ki çıkınında 2 tane karınca var. Eyvah demiş, ben bu hayvancağızları memleketlerinden ayırdım. Uzak cuda eyledim. Tekrar devesine binmiş. O uzun ve zor yolculuğu hocam, arabaya değil ki bu, deve sırtında. Tekrar o iki karıncayı ilk mola verdiği yere götürüp bırakmış. Çünkü karıncalar bir koloni içinde yaşıyorlar. Tek başlarına kalıp hayatta kalamıyorlar. Şimdi hocam bu empati nedir? Herhalde bir maymun da bunu yapmaz yani, değil mi? Ha, şunu demek istiyorum yani, maymunlara bakıp, farelere bakıp insanı anlamaya çalışan psikologlar var bugün hocam. Ne kadar bir acıdır bu.
Hocam tam bunu anlatan bir tablo var. Şimdi mesela orangutanlar hocam şempanze türleri arasında tırnak içinde insana en çok benzetilen insansı bazı davranışları var. Mesela şeyinde Malezya'da mesela bunlar hocam, Endonezya'da oralarda şeyin tepesinde, ağaçların tepesinde kendilerine yatak yaparlar.
Hmm, çok ilginç.
Aile duyguları çok güçlü, bağlı. Hmm. Böyle klasik seslerin ötesinde, yani çok zengin bir dil, iletişim dilleri var.
Eyvallah.
Seslerle çıkarttıkları. Şimdi bakıyorsun hocam, orangutan ile insan, National Geographic söylüyor şimdi bunu ve biyologlar.
Evet.
Diyor ki orangutanlar ile insanlar genetik açıdan %97 benzer.
%3 farklılık var.
%3 farklılık var. İyi de sen kitap yazan bir orangutan gördün mü? Yok. Kitap okuyanı gördün mü? Yok. Yani %97 benzer diyorsun da %3 %97'yi dövüyor.
Öyle maalesef.
Niye? Çünkü o yüzde, eğer öyleyse %3'ün oluşturduğu fark
çok az olması lazım.
Dehşet bir fark var yani. He, az olması lazım.
Çok az
rakamsal
olması lazım
olarak baktığında yani. Ama niteliksel olarak baktığında devasa bir fark var. Onun için bilimdeki, bilim dilindeki bu genelleme hataları, benzerlikleri aşırı abartma. Tamam diyebilirsin %97 benziyor ama ilave etmen lazım. %3'lük fark da ortalığı duman ediyor.
Hocam,
bambaşka
var,
bir şey yapıyor.
Esasında %3 farklılık o değil sadece. Esas ruh farkı var. O maymunda sadece ruh yok. Onu söylemiyorlar.
Onu söylemiyor. Onu söylemeden, hadi ruhu söylemedin. Bari onun dışında şeyleri söyle yani.
Aşırı farklı söyle. İnsan konuşur, kitap yazar.
Onların yansımalarını söyle, yankılarını söyle. İşte şey, bilim dilindeki bu genelleme. Halbuki mantıksal açıdan, mantıklı hocam, genelleme hataları tipik hatalardır. Yani ancak çocuklara şey edilir, yakıştırılır. Yani işte bir bebeğin her sakallıya dede demesi yani, falan yani.
Hocam şöyle düşünelim, şöyle bir kurgu yapalım. Siz Türkiye'nin en zengin iş adamı olsanız, 100 trilyon servetiniz olsa, ben de hocam sizin %97 oranınızda zengin olsam, aramızda ne fark eder? Hiçbir şey fark etmez.
Evet.
Çünkü hocam paranın alabileceği şeyler sınırlı yani. Yani 3 milyon, 5 milyon en iyi araba, en iyi villa. Aramızda hocam hiçbir fark olmaz. Yani siz kebap yerken ben soğan ekmek mi yerim yani? Şu anda hocam arada çok uçurum var. Yani %97 benzer olsak biz maymunlarla. Onların belki villası olmaz ama hani bir gece kondusu olması lazım. Hastaneler olmasa bile en azından bir ebeleri falan olması lazım hocam. Yani %97 benzerlik yani görüntü olarak tamam. Ama yani iç alemi, ruh alemi, icat etme yetisi, beynin işte efendim işlevleri, o madde baktığımızda belki aramızdaki benzerlik %1.
Evet.
Yani dediğiniz gibi hocam bu maalesef evrimci biyologlar, psikologlar, sosyologlar hocam yani ellerinden böyle hani şey çoğaltmak için benzerliği yakında %99 derlerse şaşmayalım hocam.
Ha, evet. Ya yani mukayeseli çalışmalarda şey, yüksek lisans çalışması yaparken hocam, tasavvuf ile psikoterapi eğiler üzerine karşılaştırmalı çalışma yaparken karşılaştırmalı yöntemle ilgili araştırmalar yaptım. Çok ilginç, mesela bazıları benzerlikleri vurguluyor, bazıları farklılıkları vurguluyor. Halbuki benzerlikle farklılıkları bir araya birlikte ele almadığın zaman, mesela benzerliği ele almadığın zaman farklılık ne ifade ediyor göremiyorsun. Ne kadar benzer olduğunu anlayamıyorsun yani.
Evet. Yani %97 benzer demek bir şey değil. Bir de benzemediğini söyle ki.
Ki evet.
Dengeli.
Evet. Ya da farklılığı belirtmediğin zaman benzerliğin kendisini ifade edecek. Bunların birlikte ele alınması gerekiyor. Yani nasıl hani bir konuyu ele alırken eleştiri nedir? Eleştiri doğru yanlış ayırt etmek. Şimdi burada genelleme yapmak, doğru yanlışı birbirine karıştırmak anlamsız. Burada da böyle.
O yüzden hocam bu psikologların, özellikle bu Darwinist psikologların deneylerinden, YouTube programlarından hocam uzak durmak demeyeyim ama dikkatli dinlemek lazım.
Zaten hocam son psikolojinin doğuş döneminde William Wundt'tan alın, işte Pavlov, Watson, o dönemler daha çok hayvanlar üzerindeki deneylerden yürürken sonra mesela giderek onlardan uzaklaştı. Psikanalizde ulaştı. Varoluşçu insancı yaklaşımla daha da uzaklaştı. Ha, hayvan üzerinde deney yap.
Hayvanların dilini anla, o ayrı bir şey.
Bir de şey diyelim ki mesela insanların görme işitme yeteneklerini, fizyolojik güdülerini anlamakta onlardan da yararlanabilirsin ama fizyolojik güdüler insanın atıyorum %1'i, %1'ini, %99'unu anlaman lazım.
Zaten yani hocam İmam Gazali insanı tanıtırken insanın bir hayvani ruh olduğunu, hayvanlarla yeme içme, eğlenme, nikah, yani evlilik demek olmaz, cinsellik konusunda çok benzeştiğimiz zaman söylüyor sufiler, sufi mütefekkirler. Zaten mesele hocam, bütün tasavvufun amacı, Abraham Maslow'da da bunu görüyoruz. O hani hocam vardı ya, onun bir şey üçgeni, ihtiyaçlar piramidi. En altta işte yeme içme, korunma. Her hayvanda var değil mi hocam?
Evet.
Yani bir köpek eti yak yanına yatlasanız dişlerini hemen gösteriyor.
Gösterir.
Bir yandan besleniyor hocam, bir yandan kendisini ve şeyini koruyor, besinini.
Evet.
Bu konuda biz çok farkımız yok esasında. Ama bizi bunu aşıp ruhumuzla insan olacağız. İşte psikoloji bunu hocam kaçırıyor. Ondan sonra tutup insanı anlamaya çalışıyor. Fare üzerinden, köpek üzerinden, maymun üzerinden maalesef.
Evet. Burada hocam şeye de bir empatiye siz atıf yapmıştınız. Empatiyle ilgili önemli bir şey söylüyor Viktor Frankl. Şey diyor, benzer durumda aynı şeyi yapıp yapmayacağını kendine mutlak bir dürüstlükle sormadığı sürece bir insan başkasını yargılamamalı. Yani aynı durumda sen ne yapardın?
Hocam bizim
şeye benziyor bu. Ama mutlak dürüstlük olması lazım. Yoksa öyle ya ben yapmazdım öyle haybe edemenin bir anlamı yok yani.
Hocam şöyle, bizim Türk toplumunda bu çok var. Hep siyasi eleştiririz. İşte rüşvet alanı vereni, torpil geçeni. Ama elimiz ufacık bir güç geçse bir kere o eleştirenler en başta. Yani torpil için gelirler.
Evet.
Hani eleştiriyordun torpil geçmeyi, işte adam kayırmayı falan filan. İşte hocam dediğiniz gibi yani ben orada olsaydım ne yapardım? Gel hocam da Mevlana'yı sen şimdi yine hayırladın mı? Diyor ki Hazreti Mevlana, evladım diyor, Firavun'u o kadar çok kötüleme diyor.
Hmm.
Ondaki ordu, ondaki güç, hazine sende olsaydı seni de görürdük diyor. Hocam fakir memlekete gidiyorum. İşte 5 sene, 10 sene görmediğim arkadaşlarım, 20 sene görmediğim okul arkadaşlarım, ilkokul arkadaşlarımla karşılaşıyorum. Bana verdikleri selamdan ve birkaç cümlenin üslubundan ceplerindeki parayı, banka hesaplarını kontrol edebiliyorum. Hmm. Anlayabiliyorum. Yani hocam şey değil bu yani. Hani müneccimlik değil de. Şimdi hali vakti yerindeyse böyle bir şey, kibir.
Kendini bir havalar, misin? Bir havalar.
Ne haber hoca, ne zamandır uğramadın? Unuttun bizi falan. Böyle istihzai hafif böyle eleştirel cümleler. Anlıyorsun ki bu adam işler rast gitmiş. Esnafsa mağazaların sayısı çoğalmış. Banka hesabı kabarmış, hemen anlaşılıyor. Ama tam tersi de oluyor bazen hocam. Arkadaşın işleri kötü gitmiş.
Evet.
İflas etmiş. Biz de İstanbul'dan geldik ya şimdi. Zannediyorum biz İstanbul'u fethettik falan. Aman hocam nasılsınız, böyle bir iki büklüm olma var. Hemen diyorum ki aman kardeşim uzak dur benden. Bende de fazla bir şey yok. Senin derdine ben çare olamam. İstanbul'dan geldim ama biz İstanbul'da esnaflık.
Biz akademisyeniz yani.
Akademisyeniz evet. Şimdi diyeceğim yani maalesef insanın davranışları hocam dışa yansıyor. İmam Gazali bunu çok güzel söylüyor hocam. Kalbin diyor durumu azalara yansır diyor. Belki hocam inşallah haftaya da İmam Gazali'nin şu ahlaka yaklaşımını, hazır bugün maymunlardan söz açılmışken.
Evet.
İnsan nasıl maymunlardan, maymun olmaktan kurtulur. Kötü köpek olmaktan kurtulur. Onun yolunu hocam belki inşallah önümüzdeki hafta biraz konuşalım da hazır yeri gelmişken, çünkü ahlak meselesi de çok önemli bir mesele. Hocam ne diyor şimdi, biraz dedik ki bu logoterapide hasta istemediği şeyleri duyar.
Duyabilir yani.
Tavsiyeler dinler doktordan.
Fırça da yiyebilir.
Fırça
yani
da diyor. Yiyebilir. Yani ama öyle, hocam psikanalizde bu yok değil mi?
Psikanalizde yok. Psikanaliz sadece dinliyor ve şey yapıyor, yorum yapıyor.
Zaten onu söylüyor hocam. Biz diyor burada hastanın kendi merkezciliğini elinden alıp onu diyor biraz daha parçalayarak söz dinlemeye. Çünkü bazı psikoloji hocam terapilerinde hasta merkezli. Tamam, hasta merkezli, hasta dinlemek o mana değil. Negatif manada. Hastanın şizofrenini, narsizmini artıran, sen haklısın, sen güçlüsün, istediğini yap, hayata bir kere geldin, tabii ki yapacaksın, tabii ki yiyeceksin, vuracaksın, evet, kıracaksın diyen hocam psikologlar da var.
Geçenlerde hocam, evet, bir arkadaş diyor ki, ya diyor, iki tane yakınım diyor şeye gidiyor, psikiyatriste gidiyor. Ya diyor, ama bunlar giderek bencilleşiyor. Bunlara ne oluyor diyor. Ya bana soruyor, diyor ki normalde bu insanların daha özgeci, daha, evet, daha açık, daha iletişimci, daha evrensel olmaları lazım gelirken nasıl böyle oluyor? Demek ki psikiyatrist ya da terapist artık kime gidiyorsa öyle bir gaz veriyor ona.
Şimdi
yani.
Şimdi hocam evlenme terapisti var mesela. Eğer, evet, şeyse yani çok materyalist bir, dini kaygısız olmayan bir psikoterapist ise diyor ki mesela dertli çifte, daha diğer tarafı dinlemeden, hani derdi çözüm üretmek, evliliğin yürümesini, ailenin beraberliğini, çocukların sağlığını düşünmek değil de, ya beyefendi diyor, niye takıyorsun kafana diyor, yani boşan gitsin diyor, keyfince yaşa diyor, hayata, hı-hı, bir kere geliyorsun. Veya hanımı da aynı şeyi söylüyor. Hanımefendi diyor, sen bir köle misin diyor ya, çocukların hizmetine koş, eşinin hizmetine koş, git diyor, özgürce yaşa, git kendine iş kur, çalış. Ve bakıyorsunuz ki o terapiste giden anne veya baba, fark etmez hocam, burada biz hani taraf tutmuyoruz. Dediğiniz gibi daha bencil oluyor. Daha çok kendini düşünmeye. Şimdi hocam mutluluk da öyle bir şey ki, geçen siz çok güzel bir şey söylediniz, katarak gibi yani.
Evet.
İnsan kendisine baktıkça mutluluğu kaybediyor. Yani ben mutlu olayım, çok özgürlük sahibi olayım dedikçe daha çok mutsuz oluyor.
Evet.
Ben başkası hizmet edeyim dedikçe daha mutlu oluyor. Çünkü siz başkası hizmet ettiğiniz zaman başkası da size hizmet ediyor. Böyle ilginç bir orantı var.
Kesinlikle. Hani o eski hikayede cehennemde ve cennette aynı manzara.
Evet.
İnsanlar ortada masa var, yemek yiyor. Kaşıklar var. Ama kaşıklar kollarına bağlı ve uzun. Hiç kimse kendini yediremiyor.
O şekilde yemeler gerekiyor. Şart da o.
Yani cehennemdekiler kendini yedirmeye çalışıyor, aç kalıyor.
Omuzundan dökülüyor bebekler.
Cennettekiler ise karşıdakini yediriyor. Şimdi duygudaşlık olduğu zaman, halden anlayan insan olduğu zaman cennetteki gibi oluyor. Bencilleştiği zaman çok ilginç hocam. Mesela insanlar tırnak içinde aslında biraz mutlu olmak için bencilleşiyorlar. Niye? Öbür tarafta insanlara özveride bulunmanız gerekiyor. İyilik yapmanız gerekiyor.
Ki onlardaki iyilik duyguları uyansın.
Narsist insan mutlu olmak için narsistleşirken tam tersi olmaya başlıyor. Daha fazla mutsuz oluyor.
Çevresinde kimse kalmıyor çünkü.
Evet, kalmıyor ve sahici ilişki kuramıyor. Artı yani herkesi araç olarak görmeye başladığın andan itibaren bir insanla oturup sohbet etmenin senin için nasıl bir kıymeti olabilir?
Çünkü senin için bir araç kıymeti yok sohbetin.
Erich Fromm'un bir kitabı var hocam, şey diyor, sahip olmak ya da sahip olmak. Şimdi mesela diyor ki bir sevgiliye sahip olmak başka, bir insanla sevgili olmak başka bir şey.
Eşit şartlarda beraber olmak,
iki insan, hayatı iki paylaşmak. Özde, evet, paylaşmak başka bir şey, onu bir araç olarak görmek çok başka bir şey.
O zaman hocam yani bu bencillik büyük bir hastalık. Önümüzdeki hafta hocam inşallah bu Gazali'de bencillik terapisi nasıl yapılıyor? Bencillik nasıl insandan çıkıyor? Onunla alakalı da konuşalım. Çünkü hocam bugün ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Hakikaten hızla bencilleşiyoruz millet olarak. İnsanlık olarak hocam. Narsist gençler her geçen gün daha çok sayısı artıyor. Özgüven patlaması yaşıyoruz. Herkes hocam hak etmediği şeyi istemeye başlıyor. İnşallah bunları konuşuruz. Muhterem hocam, eklemek istediğiniz bir şey yoksa vakit doldu.
Bir dahaki sohbette buluşmak üzere o zaman.
Diyeyim. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, dilinize sağlık muhterem Ali Rıza Bayzan hocamız. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.